Ayrım 4. Sayfa 39. Süper ego, vicdan, içimizdeki melek, ahlak bekçisi, frenleyici, yasaklayıcı. Kişiliğin üçüncü ve en son gelişen sistemi süper egodur. Süper ego kişiye dış dünyanın yap ve yapma gibi buyruklarını ve yasaklarını gösteren ruhsal aygıtın bir ölçüde bilinçli, daha çok da bilinç dışı bölümüdür. Çocuğa ana babası tarafından aktarılan ve ödül ve ceza uygulamalarıyla pekiştirilen geleneksel değerlerin temsilcisi olan süper ego, kişiliğin toplumsal yönünün kuvvetlenmesine yardımcı olur. Kişiliğin ahlaki yönüdür. Bir anlamda süper egoda değer yargıları ve ahlak kuralları ile birlikte doğru ve yanlış davranış kalıpları kodlanmıştır. Freud'a göre egoda beliren her davranış eğilimi ya da arzu süper egonun denetiminden geçer. Onaylanmayan davranış eğilimlerinin bastırılması gerektiği egoya bildirilir. Süper egonun sözünü dinlememenin cezası egoda suçluluk ve günahkarlık duygularının uyanmasıdır. Yani belirli bir davranış eğilimini yargılayabilmek için süper egoda ahlaki normların yanı sıra nesne tasarımlarının da bulunması gerekir. Kişinin ailesinden birine yönelik saldırganlık dürtülerinin ya da cinsel dürtülerin yasak olduğunu belirlenebilmesi için o kişinin süper egosu tarafından bilindiğini, yani tasarımının süper egoda bulunduğunu varsaymak gerekir. Dahası, süper ego belirli bir dürtünün belirli bir nesne tasarımına yatırıldığından haberdar olmak zorundadır. Bir anlamda egoda gerçekleşen işlemlerin hepsi süper ego tarafından bilinmektedir. Bu bile ego ile süper egonun iç içe olduğunu düşündürmeye yeter. O nedenle süper egoyu egodan ayrı bir işlevsellik alanı olarak kavramlaştırmak yerine ego ile uyumlu çalışan ve moral değerlerinin kodlandığı özel bir bölümü olarak kavramlaştırmak daha doğru olacaktır. Süper ego, ego ve id'i kontrol etmeye çalışır. İd, isteğin hemen olmasını ister. Ego, gerekli şartların yerine getirildiğinde o isteğe ulaşılacağını belirtir. Süper ego ise hem id'i hem egoyu belli bir süre idare ederek yapılacak davranışın toplumsal şartlara, ahlak vesaire gibi şeylere uygunluğu belirler, ona göre hareket edilmesini sağlamaya çalışır. Süper ego, çocuğun çevresindeki ana, baba ve onların yerine geçen otorite figürleriyle karşılıklı ilişkisinden doğar ve ana baba ile özdeşleşme yoluyla biçimlenir. Bir başka şekilde zaman içerisinde idin bir parçası toplumsallaşma ve değerlerle ilgili olarak evrimselleşir. Sanki anne ve baba kişinin kafasının içindedir ve orada bilinçli ve bilinç dışı düşlemleri ve eylemleri sürekli incelemeye alırlar. Küçük çocuklar zihinlerinde ana babalarının uzanan parmaklarını görebilir veya azarlayan seslerini işitebilirler. Toplumun adetleri, ahlaki, kültürel ve etik değerleri ile dinin emir ve yasaklarını içine alan süperego, vicdanın sesi olarak da adlandırılabilir. Yani töresel, ahlaki içselleştirmelerin, yasaların, yasakların, değerlerin ve ideallerin katmanıdır. Ancak vicdan süperegodan fazla bir şeydir. Çünkü hem ego hem de süperego öğelerini bir arada içerir. Ama vicdan süperegodan eksiktir de. Çünkü süperego için çok karakteristik olan ahlakımızın bilinç dışı yönlerini içermez. Vicdan süperegonun bilinçli kısmında yer alır. Çocuk doğduğunda ayıp, yasak, günah, başkalarının hakkı, saygı gibi kavramlara sahip değildir. İdin kontrolünde haz ilkesiyle yaşamını yönlendirir. Ancak anne ve baba tarafından sosyal olarak uygunsuz davranışlar gösterdiğinde cezalandırılır. Çocuk artık bir yaramazlık yaptığında anne babasının davranışını duyup görüp cezalandırılacağını düşünerek davranışlarını kontrol etmeye başlar. Çocuk biraz daha büyüyünce anne baba yanında olmasa bile otomatik olarak uygunsuz davranışı yapmaktan vazgeçer. Çünkü anne baba artık onun dışında birileri değildir. Artık anne baba içselleştirilmiş ve çocuğun zihninin bir parçası olmuştur. Nereye giderse gitsin, anne baba zihninin içerisinde onunla gelecektir. Süper ego, kişiden anne ve babasıyla aynı şeyleri ve aynı tarzda yapmasını ister. Eğer ebeveynler kişinin davranışlarını düzeltirken iyi ve anlayışlı olmuşlarsa, kişinin süper egosu da aynı biçimde olacaktır. Sert ve cezalandırıcı olmuşlarsa, içteki ahlak bekçisi de kişiye karşı öyle olacaktır. Ebeveynler, kişinin ahlaki yapısını istenen davranışları olumlu olarak pekiştirmek yerine cezalandırma ve olumsuz pekiştirme yoluyla oluşturmuşlarsa, kişinin ketlenmesi güçlü ama ego ideali zayıf olur ve somurtkan, acizane, yetersiz kişi olup çıkabilir. Ebeveynler genel olarak kültürel değerlerle tam bir uyumsuzluk gösteren değerleri temsil etmişlerse, kişinin toplumla çatışmasının tohumlarını atmışlardır. Ebeveynler en hafif bir cinsellik ya da saldırganlık belirtisini çok sert bir şekilde cezalandırmışlarsa, kişinin süper egosu da öyle yapacaktır. Ebeveynlerin disiplini tutarsızlıkla, idealleri ikiyüzlülük ve yalanla doluysa, kişinin süper egosu da öyle olacaktır. Ebeveynler uygunsuz bir hoşgörü göstermişlerse, karşılığında kişinin süper egosu ya zayıf ya da kendinin ve çevrenin düşlemlerinden yeterince korunmamış olduğunu düşünerek aşırı güçlü olacaktır. Eğer ebeveynler kişiden uzak kalmayı yeğlemiş ya da yanında olduklarında kötü davranmışlarsa, süper egonun daha fazla gelişmesine destek olacak olumlu duygular hiç de yeterli olmayacaktır. Yani süper ego, anne ve babanın değerlerini temel alarak idealize edilmiş kişiliğin bir yansıması olarak kişinin zihninde yer alır. Süper egonun başlıca 3 işlevi vardır. 1. Kişinin kusursuz olmasına çalışır. 2. İdden gelen toplumun hoş karşılamayacağı cinsellik ve saldırganlık gibi içgüdüsel dürtüleri bastırmak ve ketlemek için derin egoya baskı yapar. 3. Egoyu gerçekçi amaçlar yerine ahlaki amaçlara yöneltmeye, ikna etmeye çalışır. İd ile süper ego arasındaki etkileşim, temelde ana baba ile çocuk arasındaki etkileşimin bir tekrarıdır. Süper egonun büyük bölümü bilinç dışı olduğundan, egonun ortak olmadığı bilinç dışı düşlemler konusunda da bilgi sahibidir. Ve bu nedenle de bilinç dışı suçluluk duygusu, korku ve utanç duyguları, bedel ödeme ve cezalandırılma gereksiniminin kaynağıdır. Penisi sertleşmediği için eşiyle cinsel ilişkiye giremeyen bir erkeğin her denemeden sonra kendisini banyoya kapatıp saatlerce beklemesi buna güzel bir örnektir. Bu kişinin ruhsal yapısının değerlendirilmesinde babayı öldürüp anneyi ele geçirme fantezisinin izlerine rastlanabilir. Kişinin kökleri, aynı bilinç dışında bulunan süper egosu bu fantezilerin farkındadır ve yoğun bir bilinç dışı suçluluk duygusu ve cezalandırılma gereksinimi ortaya çıkar. Bu hikaye süper egonun kısasa kısas yasasına, göze göz dişe diş göre çalıştığının da bir göstergesidir. Böylece eşiyle cinsel ilişkiye giremeyerek kendini aşağılamış, küçük düşürmüş ve utanç içinde hak ettiği bir şekilde kendini cezalandırmıştır. İd, ego ya da süper egodan birinin diğerlerinden daha kuvvetli ya da zayıf olduğu zaman farklı kişilik türleri ortaya çıkar. Süper ego bozukluğuna örnek antisosyal kişilik bozukluğudur. Kişi başkalarının haklarına ve kurallarına sürekli olarak saygısızlık eder, saldırıda bulunur. Genelde erkekler arasında daha fazla görülür. Pek çok araştırmacı antisosyal kişilik bozukluğunu ve sosyopat kişilik terimini aynı anlamda kullanırlar. Aralarındaki temel fark ise bütün sosyopatların antisosyal kişiliği olduğu, fakat her antisosyal kişinin sosyopat olmayacağı gerçeğidir. Süper egosu son derece katı olan ve diğer temel kişilik birimlerine baskın olan kişi, büyük olasılıkla utangaç, özellikle cinsel arzularını ve kızgınlık duygularını ifade edilmesinin uygun olduğu ortamlarda dahi ender ifade eden bir kimse olur. Ego, karar veren ve planlayan yapı, akıl ve irade. Ego hem bilinçte hem bilinç dışında yer alır. Bilinçli ego, akıl, irade ve bilinç dışında yer alan derin ego olmak üzere iki parçadan meydana gelir. Bilinçli ego, ruhsal yapının yürütme organı olma, karar verme ve alınan kararları bütünleştirme işlevini üstlenirken, bilinç dışı derin ego ise savunma mekanizmalarını içerir. Savunma mekanizmaları, idden kaynaklanan içgüdüsel dürtülere, çok özel olarak cinsel ve saldırgan nitelikte olanlara karşıt gücü oluştururlar. Freud'a göre ego, idin çevreyle ilişkisinden ortaya çıkar. Genel olarak egoyu, biyolojik donanım ile yaşantılar arasındaki etkileşimden doğan bir işlevler bütünü olarak görmek gerekir. Yani egonun temelleri, kalıtımımızla erken dönem aile çevremiz arasındaki etkileşimler sonucu meydana gelir. Bilinci ve gerçekliği temsil eden ego aslında iki temel yapıya ayrılabilir. 1. Olgunlaşmamış ego, karar veren ve planlayan egodur. Zayıf veya az gelişmiş egodur. Daha çok idin kontrolünde olan ve dürtüsel davranan kişilerde ön plana çıkmaktadır. Bu ego idden köken alan her türlü arzuya, hırsa sahiptir ve her zaman her şeyin zirvesinde olmak ister. Ortada duran içi para dolu cüzdanı idden kaynaklanan bir dürtüyle nasıl çalacağını, nasıl kolaylıkla bu işlemi gerçekleştireceğini planlayan adeta bir strateji merkezidir. Bu yüzden bu ego sadece mutsuzluk, acı, kavga, hayal kırıklığı, delilik, intihar, cinayet ve her türden suç üretir. İnsanda arka planda otomatik olarak işleyen algılayıcı, seçici ve düzenleyici olan olgunlaşmamış ego, gerçekliğin filtresi ve editörüdür. Çevreden kişiye gelen uyarılar, daha çok itten ve derin egodan kaynaklanan dürtüler, olgunlaşmamış egonun filtrelerinde süzülüp kontrolden geçtikten sonra dürtü boşaltılır, cevap üretilir. Egonun kendisi değil, düşünce, duygu ve davranış tarzları şeklinde etkileri gözlenebilir. Egonun şekillendiği sosyokültürel çevrenin inanç sistemleri ve ahlak anlayışı, süper ego ve id arasındaki çatışmanın sonuçları olgunlaşmamış egonun gerçekliği, filtre ve kontrol etme fonksiyonlarını etkiler. Bireyi ötekine karşı içsel koruyucu ve düzenleyici olan, karar veren ve planlayan ego, çeşitli yollarla iç ve dış gerçekleri ya göz ardı eder, ya inkar ya da tahrif eder. Otomatik olarak işleyen, ancak irade ve bilinçle kontrol edilmesi gereken bu stratejilerin her biri farklı ego filtrelerine ve kişilik ekranlarına sahiptir. 2. Olgunlaşmış ego, ideal ego, akıl ve iradeyi temsil eden egodur. Daha çok id, derin ego ve süper ego sisteminin üstünde bulunan ve sisteme hakim bir egoyu tanımlamak için kullanılır. İnsanın özgüven veya öz saygının oluşturduğu iç dünyasıdır. Ortada duran içi para dolu cüzdan için idden ne kadar yoğun bir çal dürtüsü çıksa da asla buna tenezzül etmeyen bir egodur. Mutlak gerçekliği anlama aracı olan egonun varoluş fonksiyonları organizmanın kendi sınırlarını bilme kapasitesinden, deneyimlerinden, bilgi toplayıp çıkarımlarda bulunmasından ve içinde yaşadığı çevreye uyum sağlama kapasitesinden türevleşir. Bu kapasiteler içgüdüsel olarak dürtüler halinde diğer canlılarda değişik seviyelerde bulunur. Ancak insanda bu kapasiteler, dürtüler, istekler, eğilimler, biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimler esnasında akıl ve irade dediğimiz bir yapı şeklinde kristalize olup örgütlenirler. İdeal ego hem öznel hem de toplumsal yaşamında bireyin kendini tanımlayıp anlamlandırabileceği ve koruyabileceği içsel olarak işleyen bir referans noktası oluşturur. Daha sonra bahsedeceğimiz kendiliğin bir bileşeni olan akıl ve iradeyi temsil eden olgunlaşmış ego, sosyal çevreye uyumla ve sosyokültürel etkilerle modifiye edilip şekillenen kristalize olan kendilik katmanıdır. Eski bir zen hikayesinde öğrenci hocasına sorar, "Ego nedir?" Hocası yüzünü buruşturarak öğrenciye dönüp, "Bu ne kadar aptalca bir soru. Bunu ancak çok aptal biri sorabilir," der. Öğrenci allak bullak olur. Öfkeden kıpkırmızı kesilir. Hocası gülümser ve şöyle der. İşte ego budur. Ego, yaşam boyu süren bir büyüme ve gelişme süreci içindedir. Biçimi ve içeriği kişinin iç dinamiklerinin, yaşadığı çevrenin ve ilişkilerin bir ürünüdür. Ego, başkalarının bize verdiği ve bizim onlardan almamıza izin verilenlere göre işler. Ana babayla özdeşleşme ve onlardan öğrenme yoluyla kazanılır. Sanki kişinin içinde ona iyi olana yaklaşma ve kötüyle başa çıkma becerilerini ödünç veren bir sürü kişi varmış gibidir. Ruhsal aygıtın genellikle yürütme işlevlerini gören ego, akıl ve irademizdir. Strateji üreten merkezdir. Ego, içimizdeki özgür isteğin ya da bilinçli iradenin bulunduğu yerdir. Ego, algı, motor, bellek, duygulanım, savunma ve ikincil süreçle ilgili entelektüel işlevlerin yerleşim yeridir. Ego, ruhsal aygıtın düzenleyici, denge ve uyum sağlayıcı parçasıdır. Bu düzenleme ve uyum sağlama görevi şu yetiler aracılığıyla gerçekleştirilir. Dürtüsel gereksinimlerin içeriden algılanması, dış dünyadaki koşulların ve durumların algılanması, bütünleme ve birleştirme yetisiyle dürtülerin birbirleriyle süper egonun istekleriyle düzenlenmesi ve çevresel koşullara uyabilecek bir niteliğe uydurulabilmesi, yürütme yetisi ile istemli davranışın eyleme geçirilmesi. Ego, terapistin muhatap olduğu yapıdır. Danışanın ister idiyle, ister derin egosuyla, isterse süper egosuyla olsun, bütün etkileşimler ego aracılığıyla kurulurlar. Ego, terapi sürecinde terapistin müttefikidir. Danışanın tarihsel belirlenimcilik hapishanesinden dışarı çıkma yoludur. Bütün psikoterapi biçimlerinin nihai olarak gücünü desteklemeye çalıştıkları yapı egodur. Freud'un dediği gibi, id neredeyse, ego da orada olacaktır. İdi denetim altında tutmaya çalışan ego, bütün gücünü idden alır. Ancak çatışma zamanlarında bu enerji, iddeki asi güçlerce geri alınır ya da daha yüksek ego işlevlerinin zararına olmak üzere derin egonun savunma mekanizmalarına bağlanabilirler. Ağır ruhsal sıkıntılarda düşünme ve yargılama yetisinin bozulabilmesinin nedeni de budur. İd ve derin egonun savunma mekanizmalarıyla hayatı anlamlandırmaya ve yaşadıklarına mantıklı açıklamalar getirmeye çalışan ego, bazen zor anlar yaşayabilir, saçmalayabilir ama bunun farkında olmaz. Ancak dışarıdan bir göz bu tutarsızlığın farkına varabilir. Buna ego zafiyeti denir. Yani bilinç dışı güçlü duygular, düşlemler ve korkular gerçeklik algısını ve gerçeklik üzerinde akılcı bir şekilde etkide bulunmayı önleyebilir. Saldırganlık ya da cinsellik üzerine çatışmalar histerik felçlere ve duysal kusurlara yol açabilir. Egonun çalışmasına zarar veren tek süreç çatışma değildir. Yorgunluk, organik hastalıklar, toksik maddeler, olağanüstü dış zorlanmalar ve yaşlılık egonun gerçekliğe yönelimini ve savunma yeteneklerini zayıflatabilir. Ego, çevresindeki nesnelerin hangileriyle ilişki kuracağını seçer ve hangi güçlerin ne biçimde doyum bulması gerektiğine karar verir. Ego, id ile süperego arasındaki çatışmayı yönetir ve düzenler. Yani idin, süperegonun ve dışarıdaki dünyanın mevcut gerçekliğinin güçleri arasında aracılık yapar. Bir uyum organıdır ve üçünün güçlerini bir tür dengede tutmaya çalışır. Ego, içsel ahlakın ve çevrenin istekleriyle uyuşabilen, duygu yüklü düşlemlerimizin en yüksek düzeyde doyumunu sağlamayı amaçlar. Bu açıdan bakıldığında, egonun birinci efendisi iddir. Ego, idden çıkan dürtülerin boşaltılmasına uygun zemin sağlamak zorundadır. Egonun bilinç dışındaki parçacığı, yani derin ego, bu görevi üstlenir. Egonun ikinci efendisi süperegodur. Süperego da tam idin zıttıdır. İdin yap dediğini yapma diyen sistemdir. Böylece ego, süperegonun yasaklarına da belli oranda uymak zorundadır. Örnek olarak, ortada bir cüzdan unutulsun. Cüzdanın sahibi odadan dışarı çıksın. Kişi bakar, cüzdanın içi dolu. İçindeki şeytan, bu cüzdanı al diyecektir. Başka bir kuvvet, süperego da kişiye, alma, o sana ait değil. Böyle yaparsan kötü bir çocuk olursun. Başkasına ait bir malı almak günahtır, suçtur, kötülüktür. Sakın yapma diyecektir. Yani biri yap diyecek, biri yapma diyecektir. Peki kararı kim verecek? Ego verecektir. Hesabı da ego ödeyecektir. Eğer kişinin egosu zayıfsa, ide yenik düşüp bu cüzdanı çalacaktır. Tabii ego çalmaya karar verirse, bunun nasıl yapılacağının da stratejisini ve olası senaryolarını hazırlamakla mükelleftir. Porno bağımlısı bir hastama, şeytan, id içinden porno seyret diyordu. Bu şeytan güçlenip sistemi ele geçirdiğinde hastamız dürtü boşalana kadar saatlerce porno seyrediyordu. Dürtü boşaldığında, oh, rahatladım diyordu. Ondan sonra hastamızın süper egosu, gel buraya kötü çocuk, bunun cezasını çekeceksin, sen çok günahkarsın, sabaha kadar ibadet edeceksin, sabaha kadar dua okuyacaksın, başını kaldırmayacaksın diyordu. Sonuç olarak egonun üçüncü ve asıl efendisi ise dış gerçeklik adını verdiğimiz yapı olmalıdır. Ego bir ihtiyacın giderilmesi için plan tasarlar. Sonra bu planın geçerli olup olmadığını araştırıcı eylemlerde bulunur. Aç bir insan önce yiyeceği nerede bulabileceğini araştırır, sonra oraya doğru yola çıkar. Buna gerçeklik sınaması denir. Ego gerçeklik ilkesinin egemenliğinde olmalıdır. Gerçeklik ilkesinin amacı ihtiyacın giderilmesi için uygun bir nesne bulununcaya kadar gerilimin boşalımını ertelemektir. Gerçeklik ilkesi, haz ilkesini geçici olarak engeller. Ancak sonradan ihtiyaç nesnesi bulunduğunda, haz ilkesi tekrar ön plana çıkar ve gerilim giderilir. Hayatın gerçeği, yani Dış gerçekliğe de ego itaat etmelidir. Ama içimizdeki dürtüleri belli bir oranda boşaltmalı, belli bir kısmında da süper egoya boyun eğmelidir. Sistem dengede gitmelidir. Burada tahterevallide olduğu gibi dengeyi sağlamak çok önemlidir. Dengeyi sağlamış insanda zaten bir problem çıkmaz. Ama bu denge süper egodan tarafa kayarsa aşırı fanatizme kayan, aşırı yasakçılığa kayan, hiçbir şey yaşamayan çok katı bir insan meydana gelir. Kişi sadece ideallerinin peşinde koşan, başarıya odaklanan, siyasette en üst noktada olmaya çalışan, başbakan olmaya çalışan ama ailesini, kendini ihmal eden bir insan haline dönüşebilir. Hedefe kilitlenir ve bu hedefe kilitlenirken sadece kurallar ve yasaklar vardır. Sağlıklı bir insan değildir. Bir de tamamıyla dürtüsel davranan insanlar vardır. Örneğin süper egonun yeteri kadar gelişmediği hiperseksüel erkekler dürtüsel davranırlar. Ego da dürtüyü kontrol edemediği için devamlı eyleme vurma şeklinde cinsellik yaşarlar. Sürekli karşılarına çıkan kadınlarla yatarlar. Eğer ego güçlü ise derin egonun savunma mekanizmalarıyla ortak ve uyumlu çalışıyorsa mesele yoktur. Ancak sistem dengede değilse problemler çıkmaya başlar. Gerçeklik ilkesinin uygulanabilmesi iç ve dış uyaranların, iç ve dış gereksinimlerin ve koşulların algılanması ve değerlendirilmesiyle olur. Gerçeği değerlendirme yetisi bireyin ruhsal dünyası içinde olup ve dışında olup bitenlerin ayırt edilebilmesidir. Neyin düşünce, neyin eylem ve olay, neyin imge, hayal, neyin gerçek olduğunu bilinmesidir. Bu bir ego işlevidir. Egonun bu işlevi özel durumlarda bozulabilir ya da gelip geçici olarak aksayabilir. Örneğin korkulu bir düşten uyandığımızda henüz bilincimiz tam uyanıklık durumuna geçmeden önce belki birkaç saniyelik süre içinde gördüğümüzün düş mü yoksa gerçek mi olduğunu ayırt edemeyebiliriz. Az sonra bunun bir düş olduğunu, yani kendi ruhsal dünyamızda, zihnimizde yaşanmış bir olay olduğunu, gerçekte olmadığını fark ederiz. İşte egonun bu işlevi de engellenmeye dayanma gücü gibi ego gücünü yansıtan önemli bir özelliktir. Genellikle gerçeği değerlendirme yetisinin süren zayıflaması, egonun zayıflaması ile birlikte gider. Bu nedenle herkesin egosu farklıdır. Aile yapısı, toplumsal değerler, eğitim gibi etmenler ego gelişiminde önemli yer tutar. Birey isteyerek veya istemeyerek bir takım olayların sonucunda egosuna, süper egosuna ve kendiliğine ters bir konumda kalarak dürtülerinin esiri olup bir takım eylemler gerçekleştirmiş olabilir. Bu eylemler zaman içerisinde ego tarafından sindirilerek bünyeye katılabilir. Ama bazı durumlarda ego yaşanılan bu olayı bünyeye katmakta zorlanır ve ayrı bir parça olarak onu muhafaza etmeyi yeğler. Bu bir nevi vücuda girmiş olan mikrobun bir kapsül içinde tutulması gibidir. O farklı parça bünyededir ve varlığını devam ettirmektedir. Kişi bundan şiddetli şekilde rahatsızlık duyar. Diğer savunma mekanizmaları yetersiz kaldığından içe alınan bu kimlik parçası içeride ayrı olarak yaşamaya devam eder. Bu birey için çok ciddi bir sorun teşkil eder. Örneğin yıllardır onurlu ve gururlu bir şekilde iş hayatında başarılı olmuş bir iş adamı son ekonomik krizde iflas etmiştir. Bir anda her şeyini kaybetmiş olan iş adamı bunu kabul etmekte zorlanabilir. Bu durumda asla hata yapmayacak potansiyele sahip olan egonun bir parçası hata yapan bir diğer parçasını süper egonun da yardımıyla suçlamaya başlar. Kişi hata yapan ego parçası tarafından kandırılmış ve aldatılmıştır. Dolayısıyla bu parça yok edilmelidir. Hata yapan ego parçasını asla hata yapmayacak potansiyele sahip olan ego parçası yok etmeye çalışır ve intiharlar da bu şekilde gerçekleşmektedir.